Ayrım 66, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 611. Robert'ın zemininde yüzük oyun yatarken Andy'leri birbiri ardına hızlı darbelerle titreten bu saldırıyı çene kemiklerinde hissedebiliyordu. Bu türden sarsıntılar Mars'ta milyonlarca yıldır hissedilmemişti ki bu daha önce gördüğü ama kavrayamadığı bir şeyi açıklıyordu. Ius'un kuzey yamacı hareket ediyordu. Uçurumların kayaları çözülüp kanyona düşüyor, bu da yeri sarsıyor ve başka çöküntüleri tetikliyor, ardından selin içine doğru gömülen dev dalgalar halinde çöküşler oluşuyordu. Buzun üzerinden akıntı yönünün tersine giden su dalgaları gibi ani sulanma patlamalarıyla parçalanan kayalar, kuzey yamacını sadece kesik kesik görmesine yol açacak şekilde toza bulanmış havaya yoğun bir şekilde karışan don buharı. Şüphesiz güney yamacı da benzer şekilde çökecekti. Sağ taraflarından yollarının üzerine doğru eğilen bu yamacı pek göremeseler de olduğundan küçük görünüyordu ve kopmak üzereydi. Yıkılacaktı. Eğer tepelerinde tabakaları çözülmeye başlarsa kesinlikle öleceklerdi. Bu oldukça olasıydı, aşırı olası. Kuzey yamacını kesik kesik gördüğü kadarıyla bu şansı %50 kadar yüksek olabilirdi. Fakat zaten öbür tarafta durum daha da kötüydü. Güney yamacı araçlarını üzerinde sürdükleri çıkıntıyla yamaçtan ayrılıyor gibiyken kuzey yamacı sel tarafından oyulmuş görünüyordu. Yani güney uçurumları sadece birazcık daha sağlamdı. Fakat sonra ileride akıntı yönünde oluşan bir şey kadının dikkatini çekti. İleride yukarılarda güney yamacı gerçekten de çöküyor, büyük kaya tabakaları halinde düşüyordu. Uçurumun zemini Talus'un üzerinde çiçeklenen bir toz bulutuyla patladı ve kayalığın üst kısımları bu yeni toz bulutunun içine gömülerek kayboldu. Bir saniye sonra bütün kütle uçuyormuşçasına yatay olarak bulutun içinden çıkarak yeniden göründü. Garip bir manzaraydı. Gürültü aracın içinde bile acı verecek kadar güçlüydü. Derken selin içine doğru uzun, yavaş bir toprak kayması başladı. Kayalar buzu ezip altındaki akışı engelledi. Ani bir set oluşup kanyondan aşağıya doğru giden akıntının büyük bölümünü durdurdu. Bu yüzden selin yüzeyi yükselmeye başladı. En altındaki akıntı hattının buzlu yüzeyinin kırılışını seyretti ve ardından akıntı yüzeyi dumanlar çıkarıp vızıldayarak rover'a doğru hızla yükselen kara bir denizin içinde sağa sola savrulan buz parçalarına dönüştü. Eğer toprak kaymasıyla oluşan set uzun süre dayanırsa sel onları da alıp götürecekti. En önlerindeki uzun siyah kaya döküntüsüne dikkatle baktı. Suların üstünde görünen sadece incecik bir hat vardı. Fakat aracın altındaki sulu çamur yükselmeyi sürdürdü. Bir tür yarış. Koca adamın kovalarla su doldururken bir yandan da alttan boşalan banyo küveti gibiydi. Gölün yükseliş hızı En'in akıntı hızı tahminini yükseltmesine yol açtı. Kadın felç olmuş ve dağılmıştı. Kendisini bir tür duygusal dinginlik içinde hissediyordu. Sel onlara erişmeden önce barajın dağılıp dağılmayacağına aldırmıyordu. Her şeyi bastıran gürültünün içinde diğerleriyle bunu konuşma gereği bile duymuyordu. Olanaksızdı bu. Bir bakıma selin tarafını tuttuğunu fark etti. Böylesi hepsi için iyi olacaktı. Fakat o sırada toprak kaymasıyla oluşan baraj renksiz çamurlu suyun içinde kayboldu. Görkemli bir şekilde çökerek akıntı yönünde sürüklenip gitti. Altlarındaki kısa ömürlü göl gözlerinin önünde boşaldı. Yüzeyindeki buz blokları bir araya yığılıp çarpıştılar, küçüldüler ve iç içe geçip savrularak fantastik bir gürültüyle patladılar. Bütün duyulur ses perdeleri aynı anda gümbürdedi. 100 desibelden çok daha fazla olmalıydı. Kadın parmaklarıyla kulaklarını tıkamıştı. Araç yukarı aşağı sıçrıyordu. İleride akıntı yönünde oluşan başka toprak kaymalarını da görebiliyordu. Şüphesiz selin ani atılışıyla altları oyulmuştu. Toprak kaymalarının yol açtığı sarsıntılar yeni çöküntülere yol açıyor ve sonunda sanki bütün kanyon dolu verecekmiş gibi görünüyordu. Bütün bu gürültüler ve sarsıntıların arasında küçük araçlarının sağlam kalması olanaksız gibiydi. Yolcular koltukların kenarlarına tutundular ya da en gibi yere yattılar. Gürültü yüzünden birbirlerinden kopmuşlardı. Damarları korkunç bir buz ve adrenalin karışımıyla pompalanıyordu. Olup bitenlere aldırmayan en bile soluğunun kesildiğini, kinetik saldırı karşısında kaslarının gerildiğini fark etti. Birbirlerinin haykırışlarını tekrar duyabildiklerinde neler olup bittiğini sordular Anne. Kadın sıkıntıyla pencereden dışarı baktı, onları hiç önemsemiyordu. Görüldüğü kadarıyla en azından şimdilik yaşayacaklardı. Selin yüzeyi şimdi kadının o güne dek gördüğü en kaotik parçalanmış araziydi. Buz tabakası uğursuz kırık çömlek parçalarından oluşan bir düzlük haline gelene kadar ezilmişti. Gölün tepe noktası sadece 100 metre aşağılarına gelene dek üzerinde durdukları çıkıntıya doğru tırmanmıştı. Aşağıda yeniden ortaya çıkan ıslak yüzey 20 saniyeden daha kısa bir sürede paslı siyahtan kirli beyaza dönüşmüştü. Mars'ta donma süresi. Sax tüm bu süre boyunca koltuğuna oturup ekranındaki titreşimlere dalıp gitmişti. Suyun büyük bölümü buharlaşacak ya da donup süblimleşecek diye mırıldandı çalışırken kendi kendine. Aşırı ölçüde karbondioksit içeren tuzlu bir suydu. Fakat sonunda bir yerlere yağmak üzere tozla dolmuş kara dönüşecekti. Atmosfer birkaç kez kar yağmasını sağlayacak, hatta çökelme ve süblimleşme döngüsü içinde bu durumun düzenli bir temele oturmasını sağlayacak kadar su yüklenebilirdi. Böylece sel suları belki en yüksek yerler dışında bütün gezegene dağılacaktı. Albedo etkileyici bir şekilde yükselecekti. Onu düşürmeleri gerekecekti. Bu iş için büyük olasılıkla Akheron topluluğunun yarattığı kar yosunlarını geliştireceklerdi. Fakat artık Akheron yok dedi En ona zihninde. Siyah buz gündüz eriyip gece donacaktı. Süblimleşme ve çökelme. Sonuçta su alanlarına sahip olacaklardı. Bir araya gelen, havuzlanan, akıntı boyunca akan, donan ve kayadaki çatlakların arasından ilerleyen, süblimleşen, kara dönüşen ve eriyip yeniden akmaya koyulan nehirler. Çoğunlukla buzullaşmaya başlamış ya da çamurlu bir dünya. Fakat yine de ellerinde bir su manzarası olacaktı. Ve eski Mars'ın bütün yüzey özelliklerinin her bir parçası eriyip gidecekti. Kızıl Mars kaybolacaktı. En orada pencerenin yanında yüzü koyun yatıyordu. Gözyaşları sele karışırcasına akıyordu. Kadının burnunun oluşturduğu engel üzerinden aşağıya, sağ yanağının üzerinden kulağı ve yüzünün her tarafı ıslanıncaya dek. Bu durum kanyon boyunca iniş sürecimizi iyice karmaşıklaştıracak dedi Michel. Gallilere has küçük gülümsemesiyle ve diğer araçtaki Frank kahkaha attı. Aslında 5 kilometre ilerlemeleri bile olanaksız görünüyordu. Kanyon otoyolu hemen önlerinde büyük bir toprak kaymasının altında kalıp kaybolmuştu. Yeni kaya yayılımı bölük börçük ve dengesizdi. Altını sel oyuyor, üstü ise yeni oluşan yamacın devasa kıraçlığıyla dövülüyordu. Uzun bir süre boyunca bir deneme yapmayı bir de tartıştılar. Selin jet motoru kükreyişi içinde duyulması için bağırarak konuşmaları gerekiyordu. Sel ara vereceğine ilişkin hiçbir işaret göstermeksizin hala akıp gidiyordu. Nadia bayır boyunca ilerlemeyi intihar sayıyordu. Fakat Michel ve Kasai bir yol bulabileceklerine emindiler ve yürüyerek yapılan bir günlük bir keşif gezisinin ardından Nadia'nın bunu kabul etmesini sağlayabildiler. Diğerleri Nadia istiyorsa onaylamaya hazırdılar zaten. Böylece ertesi gün genel toz fırtınası ve sel buharları sayesinde peşlerindekilerden korunarak iki arabaya doluşup ağır ağır toprak kaymasıyla oluşan bayıra doğru ilerlediler. Yeni oluşmuş bayır yer yer büyük kayalarla süslenmiş kaba bir çakıl ve kum kütlesiydi. Yine de altındaki çıkıntıya karşılık gelen ve görece düzgün bir bölge vardı. Bu bölge geçişi olanaklı kılabilecek tek yerdi. Sorun kötü karıştırılmış çimentoya benzer bir yüzeyin üzerinde, kayaların ve bir sürü deliğin arasından engelsiz bir yol bulabilmeleriydi. Michel ilk aracı cesur bir tavırla ve pervasız insanlarda görülen bir aldırışsızlıkla sürüyordu. ''Çaresizlik insana neler yaptırtıyor?'' diye bağırdı neşeyle. ''Olağan bir durumda böyle bir zeminde rover süreceğimizi düşünebiliyor musunuz? Delilik olurdu.'' ''Şimdi de delilik.'' dedi Nadia ters ters. ''Şey, ne yapalım, geri gidemeyiz ve vazgeçemeyiz. Erkeğin kendisine güvenmesi gereken anlar vardır.'' ''Kadınlar için de aynı.'' ''Deyim böyle, ne demek istediğimi anlıyorsun. Hiçbir şekilde geri gidemeyiz. İyus'un girişi yamaçtan yamaca sel altında kalmıştır. Sanırım bu beni bir şekilde sevindiriyor. Daha önce bir seçim yapmaktan böylesine kurtulmuş muyduk? Geçmiş silinmiş, önemi olan sadece şu an var. Şu an ve gelecek. Gelecek bir taş tarlası ve işte buradayız.'' ''Geri dönüş olmadığını, ilerlemekten başka yol olmadığını bilmediğiniz sürece hiçbir zaman gerçekten bütün gücünüzü ortaya çıkaramazsınız. Bunu biliyorsunuz.'' Böylece ilerlediler. Fakat Michel'in iyimserliği ikinci araç kayaların arasındaki bir tür tuzağa benzeyen bir deliğe düştüğünde kayboldu. Çabalayarak ön kilidi açıp Kasey, Maya, Frank ve Nadia'yı dışarı çıkarmayı başardılar. Fakat aracı kurtarmanın hiçbir yolunu bulamadılar. Asansör ya da kaldıraçları yoktu. Sonuçta içindeki tüm malzemeleri ilk araç tıka basa dolana dek tahliye ettiler. Sonra 8 kişi ve tüm malzemeleri artık tek bir aracın içine doldurulmuş olarak ilerlemeyi sürdürdüler. Bununla birlikte toprak kaymasının ötesinde her şey yeniden kolaylaşmıştı. Melas Çazma'ya inen kanyon otoyolunu izlediler ve yolun güney yamacına yakın yapılmış olduğunu ve Melas oldukça geniş bir kanyon olduğu için selin yayılacak yer bularak kuzeye doğru genişlediğini gördüler. Sel hava ayrıştırıcılarına benzeyen bir ses çıkararak hemen kilitlerinin dışında tam kapasiteyle akıyordu hala. Fakat yol oldukça yukarıda ve yarığı dolduran don buharı dalgaları savurup kuzeylerini görmelerini engelleyerek akan selin iyice güneyindeydi. Böylece birkaç gece boyunca sorunsuz ilerlediler ve sonunda devasa güney yamacından neredeyse selin kıyısına kadar uzanan Cenova dağ koluna ulaştılar. Burada resmi yol alçalarak artık tufanın rotası haline gelmiş bir çizgiye dalıyordu. Ve kendilerine daha yüksek bir rota bulmaları gerekiyordu. Dağ kolunun alçak bayırlarının çevresinde dolanan kayalık geçiş noktalarını bir roverla aşmak gerçekten zordu. Bir keresinde davetsiz bir şekilde orada bulunan yuvarlak bir kayaya takılıp kalacaklardı neredeyse. Ve Maya pervasızlıkla suçlayarak Michel'e bağırdı. Michel, Kasey ve Nadia yürüyüş giysileriyle dışarı çıktıklarında direksiyona o geçti. Krikoyla kayayı yuvarladılar ve ardından geçiş rotasını keşfetmek için ilerilere doğru yürüdüler. Frank ve Simon Maya'nın sürerken engelleri görmesine yardım ettiler. Sax bütün vaktini ekranında geçirmeyi sürdürüyordu. Frank zaman zaman TV'yi açıyor ve sinyalleri araştırıyor, telsizin parazitleri arasında ara sıra bulduğu hışırtılı seslerden haberleri anlamaya uğraşıyordu. Cenova Dağ kolunun tam omurgasında Trans Kanyon otoyolunun saçma denecek kadar ince beton hattını aşarlarken bir takım aktarımları alabilecek kadar güney yamacından uzaklaşmışlardı. Ve durumun hiç de küresel bir toz fırtınası olmadığını söyleyen bir şeyler duydular. Gerçekten de günler bazen tozla kaplı değil, pusluydu. Sax bunun büyük fırtınadan bu yana sürdürülmüş toz sabitleme stratejilerinin başarılı oluşunun bir kanıtı olduğunu ileri sürdü. Havadaki pus Frank'in gözlediği kadarıyla zayıf telsiz sinyallerini güçlendirmeye yardımcı oluyordu. ''Bu stokastik bir rezonans.'' dedi Sax. Görüntü sezgilere uymuyordu ve Frank Sax'dan bu konuda bir açıklama almaya uğraştı. Anladığında oda adamın sevinç haykırışıyla doldu. Belki de bütün bu göçler stokastik bir rezonanstı ve devrimin zayıf sinyalini güçlendirdi. bunun fiziksel ve sosyal dünyalar arasında benzetmeler kurmamızı sağladığını sanmıyorum, dedi Sachs tartışmasızca. Kes sesini Sachs, sanal gerçeğine geri dön. Frank hala kızgındı. Keyifsizliği senden yükselen don buharı gibi süblimleşiyordu. Ara sıra Michelle saklı koloni ile ilgili sorular soruyor ve merakı günde birkaç kez patlıyordu. Anne Frank'le ilk kez karşılaşacak olan Hiroko'nun yerinde olmadığına seviniyordu. Michelle bu suçlayıcı soruları sakince yanıtladı. İğneleyici sözlere ve Frank'in çakmak çakmak bakışlarını aldırmadı. Maya'nın sakinleştirme çabaları sadece Frank'in öfkesini arttırıyordu. Ama kadın bunu yapmaya devam etti. Anne, Maya'nın böyle ısrarlı olabilişine, Frank'in kaba tepkilerine karşı böylesi aldırışsızlığına şaşırıyordu. Bu Maya'nın daha önce hiç görmediği bir yanıydı. Maya genellikle çevredeki en değişken insandı. Ama şimdi değil, gerilim son haddindeyken değil. Sonunda Cenova dağ kolunu geçtiler ve yeniden güney dikliğinin altındaki çıkıntıya indiler. Doğuya giden yol genellikle toprak kaymalarıyla kesiliyordu. Fakat hepsinde de çevresinden dolanacak kadar yer bulabildiler. İyi ilerliyorlardı. Fakat sonra Melas'ın doğu ucuna geldiler. Burada yarıkların en büyüğü daralıyor ve birkaç yüz metre aşağıya uzun dar bir platoyla ayrılmış iki paralel Koprates kanyonuna doğru iniyordu. Güney Koprates 250 kilometre kadar uzaktaki kayalık bir yamaçla çıkmaza varıyordu. Kuzey Koprates doğudaki daha alçak kanyonlara bağlanıyordu. Bu yüzden oraya gitmek istiyorlardı. Kuzey Koprates Marineris sisteminin en uzun tek parçalı kısmıydı. Michel ona La Manche diyordu ve Manche denizi gibi o da doğuya doğru ilerledikçe 60 derece enlemi civarında devasa bir boğaza doğru şahlanmak üzere daralıyordu. 4 kilometre yüksekliğindeki sarp kayalıklar aralarında sadece 25 kilometre olan bir boşluğun iki yanından birbirlerine bakıyordu. Michel bu boğazı Dover geçidi diye isimlendirdi. Görüldüğü kadarıyla bu geçitteki uçurum yamaçları beyazımsıydı ya da öyle olmuşlardı. Böylece Kuzey Koprates'ten aşağı ilerlediler ve gün geçtikçe kayalıklar daha da üstlerine doğru kapandı. Sel kanyon zeminini neredeyse tamamen kaplamıştı ve akışı öylesine hızlıydı ki yüzeyindeki buz tabakası kırılarak akmayan su birikintilerini yaladığı ve parçalanarak çağıltıya geri gömülen küçük buz dağlarına dönüşmüştü. Buz dağlarıyla kesilen yüz Amazon'un akışıyla hızlanan öfkeli beyaz bir su. Kanyon zemini yırtılıyor, yatağından sökülüp alınıyor ve suyun kızıl sarsıntıları içinde sanki gezegen ölümcül bir kanama geçiriyormuşçasına pas rengi bir kanın muazzam nabzı gibi akıp gidiyordu. Gürültü inanılmazdı. Düşünceyi boğan ve konuşmayı neredeyse olanaksızlaştıran kesintisiz ve ısrarlı bir kükreyiş. Her şeyi ciğerlerinin tüm gücüyle bas bas bağırmaları gerekiyordu ki bu da onları sadece en temel gereksinimleri iletmeye yöneltti. Derken çok temel bir bağırma gereksinimi geldi. Çünkü Dover geçitine geldiklerinde kanyon zemininin tamamen selle kaplanmış olduğunu gördüler. Boğazın güney yamacının altındaki çıkıntı artık 2 kilometreden daha geniş değildi ve her an daha da daralıyordu. Bütün çıkıntının bir anda sökülüp gidebilmesi olasıydı. Maya ilerlemenin çok tehlikeli olduğunu bağırdı ve geri çekilmeyi önerdi. Eğer dönüp Güney Koprates'in çıkmazına giderlerse ve yukarıdaki platoya çıkmayı becerebilirlerse diye bağırdı, Koprates çukurlarının ötesine geçmeyi ve Aureum'a doğru devam etmeyi başarabilirlerdi. Michel ilerlemeleri ve çıkıntı üzerindeki geçitten geçmeleri konusundaki ısrarını bağırdı. ''Acele edersek yapabiliriz, denememiz gerek.'' Maya karşı çıkmayı sürdürünce sertçe ekledi. ''Güney Koprates'in girişi dik, araç orayı asla çıkamaz. Orası şunlar gibi bir kayalık. Üstelik yolculuğumuza fazladan o kadar gün ekleyecek malzememiz de yok. Geri dönemeyiz.'' Selin delice kükreyişi adama verilen tek yanıttı. aracın içinde farklı düşüncelere gömülmüş olarak kükreyiş yüzünden sanki birbirlerinden kilometrelerce uzaktaymışçasına oturdular. En kendisine altlarındaki çıkıntının kayıp gitmesini ya da güney yamacının bir parçasının üstlerine çökmesini, bu kararsızlığa ve bu korkunç delirtici gürültüye son vermesini dilerken buldu. İlerlediler. Frank Maya, Simon ve Nadia, Michelle ile Casey'nin arkasında durup aracı kullanmalarını seyretti. Saks ekranının karşısında bir kedi gibi gerilip tufanın küçük görüntüsüne miyopça bakarak oturmayı sürdürdü. Yüzey bir an için sakinleşti ve dondu. Patlayıcı gürültü sessizleşerek kısık bir vahşi hırıltıya dönüştü. ''Bu sanki bir tür süper Himalaya ölçeğine varmış, büyük kanyon gibi.'' dedi Saks. Onu sadece en duyabiliyordu ve kendi kendine konuştuğu açıktı. Kala Gan'daki koyağı 3 kilometre derinlikte değil mi? Daluragi ve Annapurna sanırım birbirlerinden sadece 40 ya da 50 kilometre uzaklar. Onu bu şey gibi bir selle doldur. Bununla karşılaştırılabilir bir sel hatırlamayı başaramadı. Bütün bu suyun Tarsis yükselimi gibi yüksek bir yerde ne yapacağını merak ediyorum. Tüfek seslerine benzer çatırtılar bir başka kabarışı bildirdi. Selin beyaz yüzeyi parçalandı ve akıntı boyunca sürüklendi. Beyaz gürültü ansızın onları içine aldı. Söyledikleri ya da düşündükleri her şeyi sanki evren sarsılıyormuşçasına sıkıca bastırdı. Bir bas diapozonu. ''Gaz çıkıyor.'' dedi en, ''gaz çıkıyor.'' Ağzı kupkuruydu. Son konuştuğundan bu yana ne kadar zaman geçtiğini yüzünde hissedebiliyordu. Tarsis bir magma çıkışının üstünde duruyor. Sadece kaya bu ağırlığa karşı koyamaz. Eğer mantodaki yukarı çıkan bir akıntıyla dengelenmemiş olsaydı yükselim çoktan çökmüş olurdu. Manto yok sanıyordum. Gürültünün içinde adamı güçlükle duyuyordu. Yo yo, adamın onu duyup duymadığını aldırmadı. Sadece yavaşladı. Fakat akıntılar hala var. Son büyük sellerden bu yana Tarsis üzerinde yüksekteki akiferleri yeniden doldurdular. Compton gibi akiferleri sıvı kalacak kadar sıcak tuttular. Zamanla hidrostatik basınçlar aşırılaştı. Fakat daha az volkanizma ve daha az büyük göktaşı çarpmaları olduğu için hiçbir şey bunu harekete geçirmedi. 1 milyar yıldır dolu olabilir. Phobos'un onu kırıp açtığını mı düşünüyorsun? Belki de. Daha çok bir reaktör eriyişi gibi. Compton'un bu kadar büyük olduğunu biliyor muydun diye sordu Saks. Evet. Ben hiç duymamıştım. Evet. En ona baktı. Bunu söylediğini duymuş muydu? Duymuştu. Verileri gizlemek göründüğü kadarıyla adam sarsılmış bir haldeydi. Veri gizlemek için yeterince iyi bir neden düşünemiyordu. Belki de birbirlerini anlamaktaki yetersizliklerinin köküydü bu. Tamamen farklı öncüllere dayalı değer sistemleri, tamamen farklı türden bilimler. Adam boğazını temizledi. Sıvı olduğunu biliyor muydun? Öyle sanıyordum fakat artık eminiz. Saks aniden koşturdu ve ekranına sol kameradaki görüntüyü çağırdı. Fokurdayan siyah su, gri bir enkaz, parçalanmış buz, zarlar gibi yuvarlanan kocaman kayalar, donup kalmış dalgalar, don buharı bulutları içinde çöküp sürükleniyorlardı. Gürültü bir kez daha çatırdayan jet ulumasına dönmüştü. ''Ben bunu bu şekilde yapmazdım.'' diye bağırdı Saks. An adama baktı, Saks bakışlarını hemen TV'ye çevirdi. ''Biliyorum.'' dedi An. Ardından konuşmaktan ve bunun bir işe yaramayışından bir kez daha yoruldu. Konuşmak hiçbir zaman şimdi olduğundan başka bir şey olmamıştı. Dünyanın yüce kükreyişine karşı yarı işitilen ve çok az anlaşılan fısıltılar. 66. Ayrımın sonu. Sayfa 620.